Ayrım 13.
2. Devletler hukuku süjesinin gerçek kişiler olduğu görüşü. Bu görüşe göre hangi çeşit hukuk olursa olsun, hukuk sadece irade sahibi insanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenlediğine göre, devletler hukukunun da tek süjesi gerçek kişilerdir. 3. Devletler hukukunun süjesinin devlet ve gerçek kişiler olduğu görüşü. Yukarıda kısaca değindiğimiz iki görüşü bağdaştırmak için ortaya atılan ve bugün çoğunluk tarafından kabul edilen üçüncü bir akıma göre, devletler hukuku başta bağımsız devletler olmak üzere muhtelif devletlerin vatandaşlarının ve uluslararası topluluk üyelerinden oluşan tüzel kişiliği haiz uluslararası kuruluşların da uymak zorunda oldukları, hukuk kurallarının tümünden oluşan bir kamu hukuku dalıdır. Dipnot, Çelik E, Milletler Arası Hukuk, 1980, sayfa 458, Akipek, sayfa 20-21. Bu nedenle uluslararası hukuk terimini kullanmak amaca daha uygun görülebilir. Devletler eskiden beri insan yaşamını korumak, kadın ticaretini önlemek, ticari ilişkilerde serbestliği sağlamak gibi amaçlarla dolaylı bir şekilde gerçek kişileri korumak için uluslararası sözleşmeler yapmaktadır. Bunun yanında gerçek kişilerin uluslararası hukukta bugün kazanmış olduğu yeri kısaca iki örnekle göstermek mümkündür. A. Kural olarak uluslararası mahkemeler önüne davacı veya davalı olarak çıkmak hakkı devletlere tanınmış olmakla beraber, dipnot, Uluslararası Lahey Adalet Divanı statüsünün 34. maddesi gereğince sadece devletler başvurabilir. Kişilere de uluslararası karma mahkemelere başvurma hakkı verilmektedir. Örneğin, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletlerin savaştan zarar gören vatandaşlarına, gerçek kişiler, tazminat isteyebilmeleri için başvurabilecekleri karma hakem mahkemeleri kurulmuştur. Böylece gerçek kişilerin uluslararası bir mahkeme önünde dava açabilmeleri kabul edilmiş olmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Alman ve Japon devlet yöneticileri olan kişilerin harp suçlusu olarak uluslararası hukuka aykırı davranışları nedeniyle cezai sorumlulukları kabul edilmiş ve Nürnberg ve Tokyo uluslararası mahkemelerinde yargılanmışlardır. 4. İnsan haklarının uluslararası hukukta korunması. Daha önceden açıkladığımız gibi 20. yüzyıl tabii hukuku insan haklarının korunmasına yönelmiştir. Buna paralel olarak bu yüzyılın başından itibaren uluslararası hukukunda insana yönelmiş olduğu görülmektedir. İnsan hakları beyannamesi ilk olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından kurulan İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan ve genel kurulda 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilan edilen Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi adıyla tanınan belgedir. 4 Kasım 1950 tarihinde Roma Anlaşması ile kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3 Eylül 1953'te yürürlüğe girmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sözleşmeyi 10 Mart 1954 gün ve 6366 sayılı kanunla onaylamıştır. Bu sözleşme zaman zaman çıkarılan ek protokollerle geliştirilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile insan haklarının en iyi biçimde korunması için bir denetim ve yaptırım mekanizması kurulmuştur. Üye devletlerin üstlenmiş oldukları yükümlülüklerinin sağlanması amacıyla önce Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ile Avrupa İnsan Hakları Divanı kurulmuş, sonra 1997 tarihli ve 11 sayılı protokol ile bunların yerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Dipnot, bakınız aşağıda bölüm 4, 5, 1c. 5. Devletin tanımı ve unsurları. Devlet, belirli bir ülkede yaşayan, devlet otoritesine tabi, örgütlenmiş, devamlı ve tüzel kişiliğe sahip bir insan topluluğudur. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere devletin unsurları ülke, tüzel kişilik biçiminde örgütlenmiş insan topluluğu ve devlet otoritesidir. Devletin bu tanımına göre unsurları şunlardır. Dipnot: Akipek, İ, Devletler Hukuku, 2. Kitap, 3. Bası, sayfa 13. Meray S, Devletler Hukukuna Giriş, C1, 3. Bası, sayfa 320. Çelik, Milletler Arası Hukuk, C2, 1971, sayfa 101. 1. Ülke. Ülke, insan topluluğunun üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. Buna yurt veya vatan denir. Ülke yoksa bir insan topluluğu devlete vücut vermez ve geçici bir insan topluluğu manzarası ortaya çıkar. Göçebe kabileler bir devlet olarak nitelendirilemez. Çünkü bu insanlar arasındaki hukuki ilişki bir ülkeye bağlandığı takdirde devamlılık gösterir. Bir ülke üzerinde hükümran olmayan devlet bağımsızlıktan yoksun kalır. Devlet, hükümran olduğu toprak parçası üzerinde özel mülkiyete benzer bir kamu mülkiyetine haizdir. Devletin bu tür mallarına kamu malları denir. Kamu malları özel bir statüye sahiptir ve ticari faaliyetin dışında kalır. Ülke sadece bir yüzeyden ibaret olmayıp hem yatay hem de dikey sınırları vardır. Sınır, iki devlet ülkesini birbirinden ayıran çizgiye denir. Ülke kavramının içerisinde kara sahası, su sahası ve hava sahası vardır. A. Kara sahası. Kara sahası toprak ve toprak altından oluşur. Kara sahasının sınırları AA, dağların teşkil ettiği sınırlar, dağların zirvesinden geçen hat veya dağın alt kısmından geçen hat, etek hattı, sınır çizgisidir. BB, akarsuların meydana getirdiği sınırlar, orta hat görüşüne göre sınır akarsuyun ortasından geçtiği halde, Talweg sistemine göre sınır çizgisi akarsuyun en derin yerinden geçer. CC, denizlerin teşkil ettiği sınırlar, DD, göllerin teşkil ettiği sınırlar, sınır gölleri, EE, ormanların teşkil ettiği sınırlar gibi çeşitli şekiller gösterir. Kara sahasını belirleyen yapay sınırlar ise jeodezi veya geometrik esaslara göre tespit edilen sınır çizgisidir. B. Su sahası ve karasuları. Su sahası kavramı deniz, kanal, akarsu, boğaz, liman, göl ve barajı kapsar. Deniz sahası ya uluslararası düzene bağlı ülke, dış açık denizlerden veya ülkeye dahil ve iç hukuk düzenine bağlı ulusal denizlerdir. Ulusal deniz sahası iç suları ve karasularını kapsar. Bir ülkenin kıyısından 200 metre derinliğe kadar deniz dibindeki doğal uzantısına kıta sahanlığı denilir. Kıta sahanlığı kıyı devletine aittir. AA, iç sular, iç denizler, körfezler ve limanlardan oluşur. İki kıyısı aynı devlete ait ve genişliği karasularının genişliğinin iki mislini geçmeyen bir boğaz ile açık denize bağlı olan denize iç deniz denir. Marmara Denizi gibi. Karadeniz ise 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'na kadar bir iç deniz idi. Körfez, denizin kara ülkesi içerisinde yapmış olduğu girintidir. Antalya Körfezi gibi. Liman ise gemilerin uğraması, yüklerini yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapılması, yolcu indirip bindirilmesi amacıyla kullanılan deniz kısmıdır. BB, karasuları. Hukuki bir kavram olan karasuları, bir kıyı devleti ülkesinin kıyısından açık denize doğru belirli bir genişliğe kadar uzanan ve kıyı devletinin egemenliğine tabi deniz kuşağıdır. Özetle denebilir ki karasuları açık deniz ile kara ülkesi arasında kalan deniz parçasıdır. Bunun ötesinde kalan deniz açık denizdir. Karasuları kıyı devletinin kara ülkesinin devamı deniz ülkesi olduğu için kural olarak o ülkenin egemenliğine tabidir. Karasuları ülkeye dahil olduğu içindir ki üzerinde yasak bölge kurulması, geçit, seyri sefer, gümrük ile ilgili tedbirler, kaçakçılığın önlenmesi gibi sağlık tedbirleri karantina, kıyı devleti tarafından alınır. Balıkçılık da ülke devletine aittir. Devlet karasuları içinde geçiş düzenini bozan gemileri takip etmek hakkına sahiptir. Bununla birlikte bu kuralın istisnası olarak kıyı devletinin yetkileri deniz ulaşımının serbest ve kesintisiz olmasını sağlamak amacıyla uluslararası hukuk tarafından sınırlanmış ve yabancı ticaret gemilerine zararsız geçiş hakkı tanınmıştır. Dipnot: kıyı devletinin karasuları üzerinde geçiş yapan gemiler ve gemilerde bulunan kişilerle ilgili olarak hukuki ve cezai yetkilerin kullanılmasının uluslararası hukukta sınırlanması konusunda bakınız Kur'an S. MÜHF Hukuk Araştırmaları sayfa 277-284. Karasuları Türk hukukunda 20 Mayıs 1982 tarih ve 2674 sayılı kanunla düzenlenmiştir. Bu kanunun birinci maddesine göre Türk karasuları Türkiye ülkesine dahildir ve genişliği 6 deniz milidir. Ancak Bakanlar Kurulu belirli denizlerin özelliklerini dikkate alarak 6 deniz milinin üstünde karasuları tespit etmeye yetkilidir. Örneğin Karadeniz'deki karasuları genişliği 12 deniz mili olarak saptanmıştır. Bu kanunun 3. maddesine göre karasularının genişliğini ölçmeye yarayan başlangıç hattına esas hat denir. Karasularının hukuki rejimi 1958 tarihli uluslararası sözleşme ile düzenlenmişken, bazı devletlerin karasularını ve üzerindeki hava sahasını ülkelerine katmak amacıyla yaptıkları girişimler sonucunda, Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine yapılan toplantılarda 1982 yılında yeni bir deniz hukuku sözleşmesi akdedilmiştir. Dipnot: Türkiye bu sözleşme ile bağlı değildir. Bu sözleşmenin 3. maddesine göre her devletin karasularının genişliğini saptama hakkı vardır. Bu genişlik sözleşmeye uygun olarak çizilecek başlangıç hattından itibaren 12 deniz milini aşamaz. Burada dikkat edilecek nokta, bu madde 12 deniz mili sınırını kesin bir ölçü olarak koymayıp bunun aşılamayacağının öngörülmüş olmasıdır. 15. maddeye göre de iki devletin kıyıları yan yana veya karşı karşıya ise iki devletten birisi karasularını başlangıç hatlarından itibaren ölçerek orta hattın ilerisine genişletemez. Ancak bu hüküm tarihi hakların veya diğer özel durumların varlığı nedeniyle İki devletin karasularının başka türlü sınırlandırılması gereken hallerde uygulanmaz. Türkiye ile Yunanistan'ın Ege'de kıyıları karşı karşıya olduğuna göre, iki devletin karasuları orta hatta göre sınırlandırılacaktır. Mesela, Ayvalık ile Midilli arasındaki deniz yaklaşık 14 deniz mili ise, karasuları genişliği 12 mil kabul edilmiş olsaydı, Türk ve Yunan karasularının genişliği 7 mil olacak ve arada açık deniz kalmayacaktır. Bu ise fevkalade sakıncalıdır. Kaldı ki 12 mil esası kabul edilirse Ege Denizi'nde 6 mil esasına göre Yunan karasularının yüzde olarak miktarı %43.68 iken %71.53'e çıkmış olacaktır. Uluslararası açık denizin yüzdesi ise %48.85'ten %19.71'e düşecek ve Ege Denizi bir anlamda Yunanlıların bir iç denizi haline gelecektir. Bu sebeple karasularının genişliğini tespit etmek için ileri sürülen 12 mil görüşü Ege Denizi'nin özellikleri göz önünde tutularak kabul edilebilir nitelik taşımamaktadır. Hava sahası bir devletin kara ve deniz ülkesinin üstünde bulunan atmosfer tabakasıdır. Havacılığın büyük bir hızla gelişmesi sonucu devletler ülkesi üzerindeki hava sahası üzerindeki hukuki ilişkinin saptanması ve hava ulaştırmasının düzenlenmesi gerekmiştir. Açık denizlerin üstündeki hava sahasının serbest olmasına karşın sorun devletin ülkesi üzerindeki hava sahasının hukuki durumudur. Bir görüşe göre hava sahası serbesttir, yani devletlerin kendi kara ve deniz ülkeleri üzerine isabet eden hava sahası üzerinde egemenliği yoktur. Bu takdirde hava ulaştırması hiçbir devletin egemenliğinde olmayacaktır. Buna karşın ikinci bir görüşe göre devlet ulusal sınırlarının üzerindeki hava sahasında kesin egemenliğe sahiptir. Öyleyse devlet ülkesi üzerindeki hava sahasında tam bir düzenleme yetkisine sahiptir. Bu mutlak serbestlik görüşü karşısında sınırlı bir serbestlik fikri ileri sürülmüştür. Pozitif hukukta yapılan anlaşmalarda ilke olarak devletin ülkesi üstündeki hava sahasında egemenliği kabul edilmiş, ancak bu egemenlik hava gemilerine zararsız geçiş hakkıyla sınırlanmıştır. Bundan başka bazı anlaşmalarla yasak bölgeler, kabotaj ve kanunlara riayet gibi bazı hükümlerin yer aldığı görülmektedir. 2. İnsan topluluğu. Devletin meydana gelebilmesi için bir insan topluluğuna, devletin insan unsuru, ihtiyaç vardır. Bir tek kişi yalnız başına devlet olamaz. Devleti meydana getirebilmek için insan topluluğunun en az kaç kişi bulunması gerektiği sorunu bugün ilmi değerini kaybetmiştir. Eskiden Aristo gibi bazı düşünürler sayısal ölçüler 2000 kişi gibi ileri sürmüşlerdir. İlmi açıdan dış kuvvetlerden bağımsız bir yaşayışı mümkün kılacak sayıda bir insan topluluğu yeterli görülmektedir. Bir devletten söz edebilmek için o devlet ülkesinde toplumu oluşturan insanlar arasında devamlı bir ilişkinin doğmuş olması gerekir. Bunun en ilkel şekli ailedir. Toplumsal görüşe göre devlet aile birliklerinden oluşan bir topluluktur. Bireysel görüşe ise bireyleri esas olarak kabul etmek gerekir. Çünkü her millet bireysel kişilerden meydana gelmektedir. Acaba bireylerden oluşan her topluluk bir devlet olarak nitelenebilir mi? Milliyetçi görüşe göre bir devletten söz edebilmek için insan topluluğunun millet olması gerekir. Millet kavramı ise tartışmalıdır. Objektif görüşü paylaşan yazarlara göre millet ancak aynı ırk ve soydan gelen, aynı dili konuşan, aynı dini benimsemiş olan kişiler tarafından oluşur. Ancak bu unsurların yeterli olmadığı görülmüştür. Mesela İsviçre'de farklı diller konuşulmaktadır. Avrupa'daki bazı devletlerin milleti içinde farklı dinler vardır. Amerika'da ise ırk birliği yoktur. Sübjektif görüşe göre ise millet olabilmek için topluluğu oluşturan insanlar arasında bir devlet içinde birlikte yaşamak, beraberlik ve ortak dayanışma arzusu olmalıdır. Bireyleri birbirine bağlayan ahlaki bağlar hukuki temellere bağlanmalıdır. Böylece bir vatandaş diğer vatandaşın uğradığı felaketi kendi içinde hissedebiliyorsa millet olmuş demektir. Buna karşılık kin ve haset milli şuuru zayıflatır. O halde milleti ekonomik bütünlük, geçmişte yaşanan ortak olaylar gibi sebeplerle birlikte yaşamak hususunda bir arzu duyan milli şuur ve kendilerini diğer ülkelerde yaşayan bireylerden farklı hisseden insanlardan oluşan bir topluluktur şeklinde tanımlamak mümkündür. Milli devlete en güzel örnek, milli mücadele ile başlayan devrim sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Milletler kendi mukedderatlarını kendileri tayin edebilir ilkesi gereğince iç hukukta her millet kendi hükümet şeklini seçebilme ve uluslararası hukukta da seçtiği devletin vatandaşı olma hakkına sahiptir. Milliyet bir ferdi millete bağlayan, uyrukluk ise bir ferdi devlete bağlayan siyasi bağdır. 3. Devletin tüzel kişiliği. Devlet, hukuk tekniği bakımından bir tüzel kişidir. Böylece devlet kendisini oluşturan fertlerin kişiliğinden ayrı yeni bir kişilik meydana getirmektedir. Devletin tüzel kişiliğe sahip bulunması sonucunda devamlılığı sağlanmış olur. İktidar değişikliği alınmış olan kararların ve yapılmış olan anlaşmaların hukuki geçerliliğini etkilemez. Devlet, gerçek kişiler gibi akit ehliyetine, fiil ehliyeti ve dava ehliyetine sahiptir. 4. Devlet kudreti, egemenlik. Devletin mevcut olabilmesi için yukarıda açıklanan iki maddi unsur yeterli değildir. Bir unsurun daha eklenmesi gerekir ki bu egemenlik unsurudur. A. Devlet kudretinin tanımı ve niteliği. İnsan topluluğunun devleti meydana getirebilmesi için o topluluğun devamlılığını ve birliğini sağlayacak düzenin kurulması için bir otoriteye ihtiyaç vardır. Devlet kudreti, ülkede yaşayan insanlar arasında ortak amacı, idarede birliği ve örgütlenmeyi sağlayan üstün siyasi ve hukuki bir kudrettir. Devletin görevlerini yerine getirebilmesi için kendisine tanınan yetkilerin toplamı, üstün kudreti, suprema potestas meydana getirir. Fertler, devlet içinde bu üstün kudret, iktidar tarafından oluşturulan hukuk düzeni içinde hak ve yükümlülüklerle birbirlerine bağlanmışlardır. Başka bir deyişle, devlet üstün kudret ile donatılmıştır. Devlet, kamu kudretini kullanarak toplumdaki bireyler üzerinde hakimiyet kurar. Bu kudretin kaynağı Jean-Jacques Rousseau felsefesinden esinlenen düşünürlere göre ulusal egemenlik ve ortak menfaate yönelik genel iradedir. 1790 tarihli Fransız İhtilal Beyannamesinde de kanun genel iradenin ifadesidir ibaresi kullanılmıştır. Kelsen'e göre ise hukuk ile devlet birbirinden ayrılamayacağından devlet kudreti fert için uyulması zorunlu ve kural koyucu normatif bir düzendir. 19. yüzyılda diğer bazı hukukçular da devletin dışında hukuk olamayacağını ileri sürmüşlerdir. Jellinek isimli bir Alman hukukçusu da hukukun temeli ile devletin temelinin aynı olduğunu söylemiştir. Devlet, haiz olduğu üstün kudret sayesinde düzeni kurar, kanun yapar, savaş ve barış ilan eder, memur tayin eder ve kendi vatandaşlarına emir verme yetkisine sahip olur. B. Devlet kudretinin kullanılması. Devlet kudreti, egemenlik kavramına yakından bağlıdır. Egemenlik, kısaca hukuki iktidar olarak tanımlanabilir. Devlet iktidarının tek elden mi yoksa çeşitli organlar arasında bölüştürülerek mi kullanılacağı, hukukçular arasında uzun tartışmalara sebep olmuş bir konudur. Rousseau tarafından savunulan hukuki iktidarın yani devlet kudretinin tek olduğu görüşüne göre, sosyal sözleşmeyi genel irade meydana getirdiğine göre ve bu ülkede genel irade adına çoğunlukla idare edileceğine göre devlet gücü bölünemez ve birden fazla egemenlik oluşamaz.